Ayrım 5, sayfa 50. 11. İstanbul Kadını, Anadolu Kadını Karşılaştırması. Dönemin yazıları içinde İstanbul ve Anadolu kadınları üzerinde karşılaştırma yapanların sayısı bir hayli fazladır. 13 Ocak 1920 günü Sultanahmet'te Mevlid ve Dua adıyla düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Fevziye Mektebi Müdürü Nakiye Hanım, ertesi günü kendisini ziyaret eden Tasviri Efkar muhabirinin Anadolu'daki milli hareket hakkında düşünceleriniz sorusuna şu yanıtı vermiştir. Anadolu'nun vatani meselelerde gösterdiği alaka, bilhassa milli hareketler şüphesiz çok övülmeye değer. Bu hareketlerin pek hayırlı neticeler vereceğine emin olabiliriz. Bu hareketler bazı gazetelerde tekrar edildiği gibi birer blöften ibaret değildir. Bilhassa Anadolu kadınlarının milli meselede gösterdikleri vatanperverlik son derece kutsamaya layıktır. Anadolu kadınının fedakarlığını bir düşünelim. Bütün harp senelerinde evladını, kocasını, malını, mülkünü hep vatan için feda etti. Boş kalan tarlalarda kendisi çalıştı. Haydi bu hareketleri her milletin hamiyetli kadınları için tabii bir hal olarak kabul edelim. Fakat muharebede askere erzak, cephane taşımak, hatta bizzat harp etmek yalnız Türk kadınlarında görülen celadet ve vatanseverlik numuneleridir. Son İzmir hadiselerinde vatan için silaha sarılan zeybek kadınlarıyla bütün Türkiye iftihar etse yeridir. Ege'deki savaşçı kadınlar hakkında kitabın 8. bölümünde bilgi verilecektir. İstanbul hanımlarının Anadolu kadınları kadar ilgi göstermediklerini mi ima ettiği sorusuna Nakiye Hanım bu muahezeye, muahize azarlama, çıkışma, biraz layık oldukları, hiç değilse son zamanlarda hakların Avrupa'ya tanıtılması için kadınların pek çok şeyler yapabilecekleri halde bunu ihmal ettikleri, İstanbul kadınlarının da savaş yıllarında özveride bulundukları fakat bunun bile biraz süslü olmaktan kurtulamadığı yanıtını vermiştir. Ancak o, vatan meseleleri karşısında bütün Müslüman ve Türk kadınlarının hiçbir özveriden çekinmeyecekleri, ellerindeki serveti, damarlarındaki kanları gerekli görülürse vatan için harcamaktan bir dakika tereddüt etmeyecekleri kanısındadır. Tasviri Efkar, 16.1.1920. Bu kaynaktan aktararak Mehmet Önder ve devamı, sayfa 160-162. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin yayımladığı bir bildiride Kuvayi Milliye'ye düşman gazetecilere ve hürriyet ve ihtilafçılara yanıt verilirken onların eşleri ile Anadolu kadınları arasında bir karşılaştırma yapılıyor. O efendilerin hanımları gibi paşa babalarımızdan kalan büyük adadaki köşklerimizde, Şişli'deki konaklarımızda kocalarımızla karşı karşıya oturup zevk etmedik. Ve şimdi de kocalarımızın bol bol kolay kolay kazandıkları paralarla tuvaletler yaparak otomobillerde gezmiyoruz. Verdiğimiz kurbanlara gözyaşları döküyoruz. Hakimiyeti Milliye sayı 6-2-2-1920. Kaplan ve devamı devrin yazarlarının kalemiyle sayfa 216-219. Özellikle İnönü Savaşları'ndan sonra Anadolu kadınlarının milli mücadelede aldıkları etkin görev, İstanbul kamuoyunun dikkatini ve hayranlığını toplamıştır. Vakit gazetesinin bu konuyla ilgili yayınından bu özverinin Türk aydınlarını imrendirdiği ve İstanbul kadınlığını da benzer özverilere özendirdiği anlaşılmaktadır. Anadolu'da başlayan milli mücahedenin genişlik derecesi hakkında bir fikir edinmek için kadınları bu mücahededeki gayret hisselerini hatırlamak lazımdır. Gerçekte bir milletin yarısını kadınlar teşkil ederler. Bundan dolayı kadınların atılmadığı bir harekette erkekler kendi başlarına kalınca ne kadar gayret ve faaliyet gösterirlerse göstersinler, o harekete tamamen milli bir şekil ve mahiyet veremezler. Bu kitapta birçok eski sözcük bugünkü karşılığına çevrilerek verilirken, konuşma dilimizde artık bulunmayan mücahede sözcüğü aynen verilecektir. Arapça cehd kökünden genel olarak uğraşma, savaşma anlamlarına gelen bu sözcük, mücadele, kavga, direniş, kalkışma anlamlarına da gelmektedir. Mücahit de Kurtuluş Savaşı'nda savaşçı anlamında kullanılmıştır. Bu bakımdan Anadolu mücahidesinin manzarası kalplerimizi derin bir iftihar hissiyle dolduracak şekildedir diye başlayan yazıda, Yunanlıların ana vatana son saldırılarının Anadolu'da kadın erkek herkeste büyük bir milli heyecan uyandırdığı, kadınların her gün kumandanlara başvurarak kendilerine bir görev verilmesini istedikleri, belli başlı şehir ve kasabalarda kadın derneklerinin kurulduğu, bunların milli ordunun muhtaç olduğu giyecek vesaireyi hazırlamak için faaliyete koyulduğu, Köy kadınlarının da merkepleri ve arabalarıyla ordunun geri hizmetinde erzak ve cephane nakliyesinde hayret verici bir derecede çaba gösterdiği, hatta son 2. İnönü Savaşı'nda Türk köy kadınlarının savaşa doğrudan atılarak şehit oldukları ve yaralandıkları anlatılıyor. Bu bilgilerin İstanbul'da oturan ve Anadolu'da olup bitenlerden habersiz kişilerce anlaşılmasının güç olduğu anlatıldıktan sonra şöyle yazılıyor. Şüphesiz son senelerde İstanbul kadınları da hayat sahasında erkeklerin mesaisine iştirak etmeye başlamışlardı. Harbi umuminin doğurduğu ihtiyaçlar bu açıdan İstanbul'un toplumsal manzarasında mühim bir değişiklik yapmıştı. Ancak İstanbul kadınları umumi hayat sahasındaki mesai hissesi ile Anadolu kadınlarının aynı sahadaki hissesi karşılaştırılırsa aradaki farka hayret etmemek kabul değildir. Denilebilir ki eğer Anadolu Türk kadınları toplumsal faaliyetten tecrit edilmiş olsa bu mübarek anavatanın iktisadi hayatı derhal atıl hale gelir, umumi hayat durur. Yazının sonunda bağ, bahçe, tarla işlerinde erkeklerle birlikte çalışan köylü kadının Yunan saldırısı üzerine derhal silaha sarılarak vatanın kurtuluşu için çalışmaya başladığı, bu gayret ve çalışmadan pek büyük sonuçlar alındığı, bir yıl önceki İstanbul'un da bugün çok değiştiği, halkın Anadolu'da yaralılara yardıma koştuğu anlatılmaktadır. Vakit, sayı 1211, 22-4-1921, sayfa 1, kadınların hissesi. Amasra'dan Mustafa Nafi imzasıyla gönderilip İslamcı yurtsever Sebil-ül Reşat dergisinin 1 Mayıs 1919 tarihli sayısında yer alan Taşra'da İslam Kadını başlıklı yazıda da İstanbul ve Taşra kadınları arasında bir karşılaştırma yapılıyor. Taşra kadınından Anadolu köy ve tarımla uğraşan kasaba kadınının kast edildiği anlaşılıyor. Yazıya göre Taşra kadını evin bütün işlerini görmektedir. Yaptığı tarım üretimiyle ekonomiyi ayakta tutmaktadır. Vergi vererek hükümete karşı görevini de yerine getirmektedir. Savaşta, 1. Dünya Savaşı, sırtında cepheye cephane de taşımıştır. Pek azı okul yüzü görmüştür. Ömründe vaiz görmediği halde dininin gereklerini yerine getirmektedir. Buna karşılık İstanbul kadını moda peşindedir, müsriftir, açık saçık giyinmektedir, aile ekonomisini yıkıma uğratmaktadır. Eğer bu huylarından vazgeçmezse başımıza gelen felaketlere İstanbul kadınlarının sebep olduğu yolundaki genel inanış güçlenecektir. Yazıda, dini ilerlemeye engel zannedenler gelsinler, dindar taşra kadınlarının nasıl çalıştığını görsünler de kanaatlerini düzelsinler denilmektedir. Sebil-ül Reşat, Cilt 16, Sayı 410-11, 1-5-1919, Sayfa 194-195. Yazıda yüz binlerce İstanbul kadınını, neredeyse İstanbul'da da bir avuç denebilecek üretici olmayan burjuva kadınının temsil etmesi kuşkusuz gerçekçi değildir. İbrahim Alaaddin de Gövsa, Tarık gazetesinde asri kadını anlatmaktadır. Şu 10 seneden beri kadın meselesi basınımızı çok işgal etti. Bu konuda ifrat ve tefrite gidildi. Birçok gazete ve dergi kadınların irfan hayatına girmesini teşvik ediyor diye yazan İbrahim Alaaddin, halk gözünde asri kadının çocukla, ev işleriyle ilgisi olmayan, tüketici, dünya sorunlarıyla ilgilenmeyip roman okumaya zaman harcayan bir kadın olduğunu yazıyor. Ona göre bu kadını icat eden olgular, okul programları, özel mürebbiyeler, Levanten kadınları, Fransız romanları ve bunun gibi etkilerdir. Sonuçta gülünç bir kadın tipi ortaya çıkmıştır. Mizah gazetesi Karagöz bir karikatürünün altına şu açıklamayı koymuştur. Anadolu'da arkadaşları onbaşı olup rütbe nişan alırken parkta nişan alan süslü İstanbul hanımları. Karagöz 5-11-1921. Kurtuluş Savaşı kadınlığının nasıl bir mirasın sahibi olduğu ve çeşitli sorunları üzerinde durduktan sonra kadınların Kurtuluş Savaşı'nda istilacı düşmandan gördüğü vahşet üzerinde durmaya sıra gelmiştir. Bölüm 2. Kadınlar üzerinde düşman vahşeti. 1. İşgal edilmiş kadınlar. Bu kitapta kadının işgal edilmesi olayından onların bedenlerinin işgal edilmesi kastedilmektedir. Ancak günümüzde işgal olayı bununla sınırlı değildir. Hatta bu işgal demokrasi, insan hakları gibi kavramlar kullanılarak ezilen ulusların bazı entelektüel kadınların beyinlerinin işgali biçiminde yapılmaktadır. Soros Vakfı başta olmak üzere emperyalist devletlerin ve çok uluslu şirketlerin verdiği paralarla çalışan bazı vakıflar proje adı altında Türkiye gibi ülkelere paralar akıtmakta, böylece ulusal devleti zayıflatan, Batı sermayesine sorunsuz sömürü alanları açan çevreler yaratmaya çalışmaktadırlar. Kadınlar savaşta niçin erkeklere yardım ederler? Bunun için elbette birçok neden vardır. Bunların başında yurdunu ve bağımsızlığını savunma güdüsü gelir. Kadın da erkek kadar, hatta ondan daha fazla bu yurdun sahibidir. Ancak kadının bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılması ve bunun için mücadeleye atılması için daha fazla bir neden vardır ki, o da işgale uğrayan ülke kadınlarının birer cinsel nesne olarak işgalciler tarafından ayrıca işgal edilme tehlikesidir. Bu gerçek bütün bir Kurtuluş Savaşı edebiyatında dile getirilmiştir. Vatanın bir ana, kız kardeş, sevgili, eş ve kız evlatla bir tutulması ve erkeklerin bunlara duyduğu sevgi ve beslediği koruma duygusuyla vatana sahip çıkması bazı feminist çevreler tarafından yadırganmakta ve alay alınmaktadır. Türkçe'de yayımlanan bir derleme bu düşünceyi yayma amacındadır. Bakınız, Vatan, Millet, Kadınlar, derleyen Ayşegül Altınay, İstanbul 2000, İletişim Yayınları. Kitapta şu cümle ilginçtir. Savaş çağrısına tüm erkek ve kadınların aynı biçimde karşılık verdiği söylenemez. Sayfa 85. Kitapta esas olarak kadının ulusu yoktur. Sayfa 86. Düşüncesi işlenmektedir. Yakup Kadri 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Halide Edip'in İstanbul kadınlarına yaptığı bir çağrı üzerine kadınların vatan kaygısıyla yeniden kıpırdadıklarını anlatırken bu nedeni anlamlı bir dille ifade ediyor. Yakup Kadri'ye göre evini bekleyen, çocuğunu emziren kadını hiçbir kuvvet, hiçbir kanun kendi isteğine aykırı olarak sınır boylarında kanlı görevinin başına davet edemez. Öte yandan vatan orduları için kadın, kendi canları pahasına savundukları ve kurtarmak istedikleri kutsal varlıklar arasındadır. Yakup Kadri şöyle devam ediyor. Biz senelerden beri düşmandan yalnız ecdadımızın mezarlarını, padişahların tahtını, camilerimizi, kitabımızı ve bayrağımızı kurtarmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda, aynı derecede analarımızı, karılarımızı, hemşirelerimizi, sevgililerimizi korumakla uğraşıyoruz. Hiçbir millette kadının yeri Türk kadınınki kadar yüksek, hiçbir kadının oynadığı rol Türk kadınının oynadığı rol nispetinde mühim değildir. Frenkler derler ki, Türkler iki şeye el uzattırmaz, karısı ve silahı. Bu sözün doğruluğunu gittikçe daha iyi anlıyorum. Bizdeki milli ve dini isyanın en mühim kısmını bu yüce kıskançlık teşkil ediyor diyebilirim. Harp cephelerinde evlatlarının biraz da kendisi için öldüğünü hisseden Türk kadını, tarihte emsali geçmemiş bir şevk ve şiddetle müdafaa ve mukavemet kuvveti teşkile azmediyor. Acaba bu harpten kendi hissesine bir matem, yara almamış, kaç Türk kadını vardır? Hiç şüphesiz ki o bahtiyarlar bu bedbahlara göre %500 nispetindedir. Zira cephede vurulan garip erin ardında hiç değilse 3-4 kadın birden yaralanıyor. Bunun içindir ki memleketimizin hudutlarında top ve tüfek sesleri, kılıç şakırtıları, hezimet ve galibiyet naraları devam ettikçe kadınlarımızın evlerinde rahat rahat oturabilmelerine imkan yoktur. Hepsinin birden cephedeki askerler için çalışmak, onların imdadına yetişmek hususunda gösterdikleri bu koşuşu pek tabii bulurum. Türk kadını, Türk erine bu suretle yalnız bir kan borcu değil, bir kalp borcu da ödemiş olacak ve bizim için ay yıldızlı bayrak kadar kutsal olan başörtüsünü koruma yolunda ölen şehidin gözleri şad olacaktır. Yakup Kadri Türk Kadını İkdam Sayı 8662 24/4/1921 Sayfa 2. Yurtları işgal edilen insanlar içinde kadınların erkeklerden daha büyük bir acıya, yoksulluğa ve sefalete uğradığı gerçektir. Çünkü işgal edilen yerlerde erkeklerin birçoğu yurtlarını terk ederek ya kurtuluş ordusuna katılacak ya da düşmanın saldırısından korunmak için gizlenecektir. Eğer köy ve kasaba toptan boşalmıyor ise geride kalanın kadınlar olacağı açıktır. Çünkü kadın ocağı tüttürecek, çocuklara, hayvanlara bakacaktır, hem de üretimi devam ettirecektir. Bu bakımlardan büyük bir yük altına giren ve barış dönemlerine oranla sorumlulukları artan kadınlar, şimdi bir de istilacı askerlerin istekli bakışları altındadır. İffetlerini de korumak göreviyle karşı karşıyadırlar. Hemen bütün savaşlarda, özellikle düşman tarafından istila edilmiş yerlerde yaşayan kadınlarla ilgili olarak, askerlerin sataşmalarından başlayan, onların ırzına geçmekten işkence ve öldürmeye kadar varan birçok olay görülmektedir. Türkiye, Balkan savaşlarından beri toprakları işgali uğrayan bir ülke olduğu için bu tip olayları yaşamıştır ve bunlar birçok kitapta yer almıştır. Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılarda işgalci askerler tarafından tacize ve saldırıya uğramış kadınlar hakkında sayısız bilgi vardır. Falih Rıfkı, daha 1918'de yazdığı bir yazıda Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da Rusların işgal ettiği yerlerde yaşanan bir vahşeti şöyle anlatıyor. Pasinler Ovası'nı hatırlarsınız. Bu ad Osmanlı tarihinin başına bir çadır gölgesi gibi vurur. Pasinler Ovası'nda uzak bir hatıra kadar unutulmuş Türk köyleri vardı. Bir sabah bu köylerin sularını Rus ordularına kılavuzluk eden atlar geçti. Pasinler'de genç kızları bekçilik eden 93 rediflerinden başka erkek, yaşlı anadan gayri silah yoktu. Bakınız çeteler ne yaptılar. Pasin erkeklerini koyun gibi boğazladılar. Kadınlarını tavuk gibi boğdular. Ve Pasin kızlarını arkadan gelen Kazak sürüsünün kucağına attılar. Pasin kızlarının bikir kanları ölülerin ılık kanına ve Kazak şarabına karıştı. Kim bilir sonra nerelere kaçtılar. Kim bilir eğer dönenler olmuşsa nişanlılarının yüzlerine nasıl bakabildiler. Kim bilir Şark Anadolu'sunda böyle kaç Shakespeare'lik ıstırap bir göz bebeği ıslatmadan kaybolup gitti. Falih Rıfkı Atay, Eski Saat, sayfa 64'ten, Mehmet Kaplan ve devamı, sayfa 58. Kurtuluş Savaşı yıllarında istilacılara karşı ayaklanma ve onlardan intikam alma eyleminde kadınları koruma güdüsünün önemli bir etken olduğu açıktır. Maraş'ta Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımı, 31 Ekim 1919 günü Fransız ordusunda görevli bir Ermeni askerin Uzunoluk hamamından çıkan kadınlara sarkıntılık yaparak bunlardan birinin peçesini yırtmasıyla çakmıştır. Olayı Kel Hacı'nın kahvesinde otururken gören erkekler derhal müdahale etmişlerdir. Çakmaklı Sait, Gaffar Kabuloğlu Osman kadınları korumaya çalışırken dipçik ve kurşunlarla ağır yaralanmışlardır. Uzunoluk Camii'nde Fahri Müezzin olan, aynı zamanda yakındaki bir dükkanda sütçülük yaparak geçimini sağlayan sütçü imam, camide bulundurduğu tabancasını alıp gelerek ateşlemiş, ırz düşmanı Ermeni yere düşmüştür, öbürleri de kaçmıştır. Ermeniler, Müslümanları öldürüp karılarını alacaklarını, camilere çan takacaklarını bağıra bağıra yaralılarını alıp götürmüşlerdir. Yalçın Özap, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'nin ilk zaferi, sayfa 43. Adil Bağdatlıoğlu, Uzunoluk, İstiklal Harbi'nde Maraş, sayfa 43. Türk İstiklal Harbi, Cilt 4, Güney Cephesi, sayfa 58. Aynı gün, Kayabaşı Mahallesi'nde de Fransızlar veya Ermeniler, Hurşit adında bir kadının başörtüsünü çekerek onu korkutmak istemiş, kadın kendisine sataşanlardan kaçarak kurtulabilmiştir. Yaşar Akbıyık, Milli Mücadele'de Güney Cephesi, Maraş, sayfa 182. Peçe yırtma olaylarına başka bazı yerlerde de rastlanmıştır. Bunlardan birini Müjgan Cumbur annesinden aktarıyor. Olay İstanbul'da geçmektedir. Müjgan Cumbur, Milli Mücadele yıllarında işgal altındaki yerlerde Türk kadını, Milli Mücadele'de Türk kadını, sayfa 56. Maraş'ta Araplar Köyü'nde karargah kuran bir Fransız birliğinin 15 Türk'ü katlettikten sonra iki kadına 20'nin üzerinde asker tarafından tecavüz edildiği ve bir kız çocuğunun kadınlık organına ağaç sokarak yaraladıkları kaydedilmektedir. Akbıyık, sayfa 192. Nitekim Mustafa Kemal, Bursa'da 56. Fırka Kumandanlığı'na çektiği 7 Kasım 1919 tarihli bir telgrafında Maraş'tan aldığı bilgiye dayanarak işgalcilerin namuslu İslam kadınlarına taarruz etmekte olduklarını bildirmektedir. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 5, sayfa 113. Antep'te de böyle bir olay yaşanmıştır. 2. Güney Marmara'da Yunan vahşeti. Orhan Gazi ve Gemlik bölgesinde 15 Mayıs 1921'de Karacaali köyünde kadınlar 200 Yunan askeri tarafından kocalarının gözleri önünde ırzlarına geçirdikten sonra kurşuna dizilmişlerdir. Kadir Mısıroğlu, Türk'ün Siyah Kitabı, sayfa 119. Bu kitap o yıllarda İstanbul Hükümeti Dahiliye Nezareti'nin yayımladığı iki ciltlik Türkiye'de Yunan Fecai adlı kitabın genişletilmişidir. Kitapta anlatılan olaylar resmi raporlara dayalıdır. Raporlar üyeleri yabancılardan oluşan iki inceleme kurulu tarafından hazırlanmıştır. Birinci kurulun başında Franks adlı bir İngiliz generali vardır. Kurulun diğer üyeleri de Fransız ve İtalyan subaylarıdır. İkinci kurul Fransız, İngiliz ve İtalyan asıllı üç subaydan oluşmaktadır. Müjgan Cumbur, Milli Mücadele yıllarında işgal altındaki yerlerde Türk kadını, Milli Mücadele'de Türk kadını, sayfa 59.